Pek kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bendeniz Mehmet Ali Duran. İlahi Nefesler programımızda huzurlarınızdayız efendim. İmam Gazali Hazretleri'nin Kimya-i Saadet okumalarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Cehaletin tehlikesi. Herkese kendi işleri için gerekli olan bilgileri öğrenmesinin farz olduğu anlaşılınca, demek ki cahil karşılaştığı işlerde şeriatın hükmünü bilmediği için tehlikededir. Bu hususta o ilme ihtiyacı nadir olmayan kimseler mazur da sayılmaz. Mesela bir kimse hayız halinde helaliyle temasta bulunsa yahut kadın hayızdan gusül etmeden önce cinsi temasta bulunsa ve bu işin hata olduğunu bilmiyordum dese mazur sayılmaz. Ve eğer bir hanım sabah ezanından önce temizlense ve yatsı namazını kaza etmese ve ben bu meseleden haberdar değildim dese yahut bir erkek hayız halinde olan karısını boşasa, bunlar hatasını bilmese de mazur sayılmaz. Mahşer günü ilim öğrenmek farz idi, niçin farzı terk ettin de bu günaha düştün diye muahize edilir. Meğer ki vuku bulan hadise nadir olup vuku bulması beklenmiyorsa o takdirde mazur sayılması umulur. İlim öğrenmede gayeler. Yapılan açıklamalardan cahilin hiçbir zaman tehlikeden uzak olmadığı anlaşılmıştır. Şu halde ilim öğrenmek insanoğlunun yapacağı en iyi iştir. İnsanın meşgul olduğu bütün sanatlardan daha üstündür. Meşgul olduğu her sanat dünya içindir. İlim de birçoklarına göre dünyadaki iyi mesleklerdendir. Zira ilim öğrenen şu dört halin dışında değildir. Ya miras veya başka yoldan kendisine yetecek kadar dünyalığa sahip olur, ilim onun malını korur. Hem dünyada hem de ahirette ise aziz ve mes'ud olur. Yahut dünyada kendisine yetecek kadar malı olmaz fakat kanaatkar olduğu için kanaat eder. Müslümanlıkta fakirliğin kadir ve faziletini bilir, fakirlerin zenginlerden 500 yıl önce cennete gireceklerini yakinen bilir. Bunun gibi kimseler için ilim dünyada asayiş ve huzur sebebi, ahirette ise saadet vesilesi olur. Yahut şöyle bir kimsedir ki ilim tahsili yapınca harama tevessül etmeksizin ve zalim bir padişaha müracaat etmeksizin ve muhtaç olmaksızın Beytülmal'den ona helal bir görev verilir veya Müslümanlardan ona bir şey tayin edilir. Bu üç sınıf için ilim öğrenmenin diğer sanatlardan daha hayırlı olduğuna şüphe yoktur. Dördüncü sınıf şudur ki, kifayet miktarı ile kanaat etmez. İlim öğrenmekten maksadı dünyalıktır. Geçimini padişahın zulmü istidadıyla tahsil edilen haraçtan aldığı maaşla yahut insanlardan binlerce riya ve mezellet ile aldığı mallardan sağlıyor. Bu kimselerin ilim öğrenmekten maksadı mal ve mevki olan kimselerin farzayın olan ilim tahsilinden sonra okumayı bırakıp ticaret ve sanatla uğraşmaları daha iyi olur. Bunlar insan şeytanlarından büyük şeytanlardır. Birçok insanlar onların yüzünden heder olur. Bunları harama tevessül ettiklerini, çeşitli hallerle dünyalık peşinde koştuklarını gören her cahil ona uyar. Birçok insanlara zararları faydasından çok olur. Bu itibarla bu alimler ne kadar az olursa o kadar iyidir. O halde en iyisi ve en doğrusu dünyayı dünya işleriyle kazanmak, dini dünyaya alet etmemektir. Eğer bir kimse mecaz hakikatin köprüsüdür sözü gereğince, ilim kendisi dünyalık peşine düşmeye mani olur. O halde hangi yoldan olursa olsun, İlim öğrenmek daha güzeldir derse, nitekim bazı kimseler, biz ilmi Allah için tahsil etmedik fakat ilim bizi o yola sevk etti demişlerdir. Bunun cevabında deriz ki, onları Allah yoluna sevk eden ilim, tahsil ettikleri Kur'an, hadis, ahiret yolunun sırları ve şeriatin hakikatleriydi. Bundan başka onların kalbi Cenab-ı Hakk'a yönelik olduğu için dünya hırsını ve düşkünlüğünü kötü görürlerdi. O zamandaki din ulularının dünyadan uzak durduklarını gördükçe onlara uymak istiyorlardı. Onların öğrendiği ilim, hakikat ve şeriat ilmi olur da halleri ve zamanları anlaşıldığı gibi müsait olursa, umulur ki zamanın din ulularına uyarlar, ilim mesleği üzere olurlar, ilim onlara değil, onlar ilme uyarlar. Ama bu zamanda tahsil ettikleri istilahlar, mezheplerin ihtilafı, kelam ilmi, kısas ilmi ve sofilerin ıstılahları gibi ve ilmini tuzak ve menfaat aleti yapan muallimlerin içine karışıp onlardan ilim öğrenmek insanı dünyadan alıkoymaz. Duymak görmek gibi değildir demişler. Gel gör ki bu insanların vaziyeti dünya alimlerinin vaziyeti mi yoksa ahiret alimlerinin vaziyeti midir? İnsanların bunları görmesinde fayda mı vardır yoksa ziyan mı vardır? Fakat takva ahlakla süslenmiş, geçmiş alimlerin yolunu tutmuş, insanları korkutan, uyaran ilimlerle uğraşan kimseye gelince ondan değil ilmi öğrenmek, onu görmek, sohbetinde bulunmak bile herkese fayda verir. O halde faydalı ilimle uğraşmak bütün onlardan daha iyidir. Faydalı ilim dünyanın kötülüğünü, ahiret hallerinin tehlike ve korkunçluğunu anlatan ilimdir. Dünyaya yönelmiş, ahiretten yüz çevirmiş kimselerin cahillik ve ahmaklığını onlardaki kibir, haset ve riyanın, kendini beğenmenin, hırsın, dünya sevgisinin ilacını bildiren o faydalı ilimdir. Dünya ihtiraslarının bu ilme ihtiyacı, susuzun duru suya, hastanın şifa verici ilaca ihtiyacı gibidir. Bu kimselerin kelam ilmiyle, mezheplerin ihtilafı ilmi ve ilaçların ilmiyle uğraşmaları, hastanın hastalığını arttıran ilaçtan kullanmasına benzer. Zira bu ilimler çoğunlukla kalbe haset, riya, övünme, düşmanlık, kibir, gurur ve mevki hırsını atar. Bunun ne kadar tahsili yapılsa bu kötü sıfatlar o kadar çok kalbe yerleşir. Eğer müttefik gruplar ile arkadaşlık etse o sıfatlar onun kalbinde o kadar kuvvet bulur ki tevbe etmek istediği zaman tevbe ona zor gelir ve edemez. Üçüncü asıl taharet. Allah Teala buyurur ki, şüphesiz Allah çok tevbe edenleri ve temiz olanları sever. Peygamber Efendimiz de buyurur ki, temizlik imanın bir parçasıdır. Ve yine buyurur ki, Müslümanlık temizlik üzerine kurulmuştur. O halde bu kadar fazilet ve kemalin bedeni ve elbiseyi yıkamaktan ibaret olan temizlik olduğunu sanma. Belki temizlik 4 derecedir. Birinci derece, kalbin Allah'tan başka her şeyden temiz olmasıdır. Nitekim Allah Teala buyurur ki, Allah de ve onları bırak. Bu ayeti kerimeden maksat, kalp Allah'ın gayresinden boşalırsa, Allah ile meşgul olur, ona dalar. La ilahe illallah kelimesinin hakikati de budur. Bu sıddıkların iman derecesidir. O halde kalbin Allah'ın gayresinden temizlenmesi, İmanın bir parçası, imanın yarısı olmasının manası, kalp Allah'ın gayresinden temiz ve boş olmadıkça Allah'ın zikriyle süslenemez. İkinci derece, kalbin zahirini haset, riya, kibir, hırs, düşmanlık, kendini beğenme ve buna benzer kötü sıfatlardan arındırmaktır. Ancak bundan sonra tevazu, kanaat, tevbe, sabır, korku ve ümit gibi güzel sıfatlarla süslenebilir. Bu muttakilerin iman derecesidir. Bu itibarla kalbi kötü ahlaktan temizlemek de imanın bir parçasıdır. Üçüncü derece, beden azalarının gıybet, yalan, haram yemek, hıyanet, namahreme bakmak ve bunun gibi günahlardan temizlenmesidir. Böylece azalar bunlardan temiz olmak ile edep ve fermanı kabul ile süslenmiş olur. Bu abidlerin iman derecesidir. Bu itibarla azaları haramdan temiz tutmak da imanın bir parçasıdır. Dördüncü derece, beden ve elbisenin her çeşit necasetten temiz olmasıdır. Ancak böylece rükû, secde ve diğer namazın rükünleriyle zinetlenebilir. Bu da bütün Müslümanların iman derecesidir. Zira Müslümanlar ile kafirler arasında fark namazladır. Bu temizlik de imanın bir parçasıdır. O halde buradan her derecedeki temizliğin imanın bir parçası olduğu anlaşıldı. Temizlik imanın ilk parçası ve temeli olduğu için Müslümanlık temizlik üzerine kurulmuştur buyuruldu. Herkesin yöneldiği, çaba harcadığı beden ve elbise temizliği temizlik derecelerinin en aşağısıdır. Ancak beden ve elbise temizliği nefse rahatlık verdiği ve herkesin görebildiği salihlik ve zahitlik işareti olarak telakki edildiği için insanlardan fazla rağbet görmüştür. Fakat kalbi riya, kendini beğenme, dünya sevgisinden temizlenme ve bedeni günahlardan arınmada nefsin payı olmadığı ve insanlar bunu görmediği için herkes buna rağbet etmez. İhtiyata riayet şartları. Bil ki dış temizlik her ne kadar temizlik derecelerinin en aşağısı ise de onun fazileti ve şerefi pek büyüktür. Fakat adabına riayet etmek, vesvese etmemek ve israf yapmamak şartıyla. Zira vesvese ve israf haddine ulaşırsa mekruh olur, makbul olmaz ve hatta bunu yapan günahkar olur. Tasavvuf ehlinin çorap giymek, başına örtü almak, temiz olmayan kimse elini batırmasın diye ibriği iyi saklamak gibi ihtiyatları her ne kadar pek makbul işler değilse de fıkıh alimlerinin bu hususta onlara itiraz etmeleri doğru değildir. Zira ihtiyat lazımdır fakat altı şartla. Birinci şart, din yolunda ilerlemesine sebep olan bir ilim öğreniyorsa yahut insanlardan dilenmek ve sual etmemek için kendisine veya çoluk çocuğuna yeterli bir rızık temini peşinde koşuyorsa ve eğer bu ihtiyatlar onun zamanını zayi edip bunun gibi işlerden onu alıkoyuyorsa bu gibi kimseler için bu ihtiyatlarla meşgul olmak caiz değildir. Zira bunlar temizlik ihtiyatından daha mühimdir. Bu sebeptendir ki ashab-ı kiram böyle ihtiyatlarla uğraşmazdı. Zira onlar kafirlerle savaşmakla, helal kazançla, ilim öğrenmekle ve diğer mühim işlerle uğraşırlardı. O halde tasavvuf ehlinden bu sıfat üzere olanlara itiraz etmek caiz değildir. Gevşeklik ve tembellik yüzünden bunun gibi ihtiyatları bırakanların ihtiyat sahiplerine müdahale ve itirazda bulunmaları caiz değildir. Zira ihtiyat, ihtiyatsızlıktan daha iyidir. İkinci şart, kendini beğenmekten ve gösterişten korumalıdır. Zira bunun gibi ihtiyatları yapan herkes, baştan ayağa kadar lisan haliyle ben zahit ve müttaki olduğum için kendimi böyle temiz tutuyorum diye çağırıyor. Bu durumda ona ister istemez bir nevi kibir hasıl olur ve eğer yalın ayak yere basarsam veya bir kimsenin ibriğinden abdest alırsam insanların gözünden düşerim diye çekinir. O halde bu durumda kendini denemesi gerekir. Şöyle ki insanlar arasında yalın ayak yürüdüğü ve ruhsat yolunu tutup ihtiyattan el çektiği takdirde nefsinden biraz olsun muhalefet ve itiraz görürse riya afetinin kendisine galebe çaldığını bilirsin. Nefsini bu duruma görünce bunun ihtiyattan el çekip bir zaman yalın ayak yürümesi ve toprak üzerinde namaz kılması lazımdır. Zira riya haram, ihtiyat ise sünnettir. Haramdan sakınamayınca bunun gibi ihtiyatları bırakması lazımdır. Üçüncü şart, ara sıra ruhsatları da yapmalı, ihtiyatları kendisine farz olarak bilmemelidir. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir müşriğin ibriğinden abdest almıştır. Hazreti Ömer de bir Hristiyan kadının testisinden abdest almıştır. Ve onlar ekseriya toprak üzerinde namaz kılarlardı. Uyurken kendisiyle toprak arasında örtü koymayan kimseleri iyilerden sayarlardı. O halde onların hareketlerini bırakıp onlara uymaya nefsi müsaade etmezse bu ihtiyatlarda nefsine kibir ve kendini beğenme hasıl olmuş olur. Şu halde bu ihtiyattan feragat etmesi gereklidir. Dördüncü şart, Müslümanların nefsini rencide eden her türlü ihtiyattan uzak durması gerekir. Zira hatır kırmak haramdır, ihtiyatı bırakmak haram değildir. Mesela bir kimse selam verince musafaha için eline sarılmak isterse yahut kolunu boynuna atıp kucaklaşmak istese, o kimsenin eli yüzü terli olduğu için ondan yüz çevirmek haramdır. Belki o anda o Müslümana yakınlık gösterip güzel davranmak binlerce ihtiyattan mübarek ve faziletlidir. Bir kimse onun namazlığına bastığı zaman, ibriğinden abdest aldığı zaman ve bardağından su içtiği zaman onu men edip tiksinti belirtmesi de öyledir. Çünkü Resulullah herkesin alıp içtiği kaptan zemzem suyunu istedi. Hazreti Abbas, ya Resulallah, ona çok kimse el vurup karıştırmışlar, bir kova getirip taze su çekelim deyince Resulullah buyurdu ki, lazım değil, bana Müslümanların ellerinin bereketi ondan sevgilidir. Cahiller bu inceliği anlamazlar. Kendilerini, elbiselerini korumak için ihtiyat yapmayan kimselerin hatırını rencide ederler. Bazen annelerinin, babalarının, kardeşlerinin ve yoldaşlarının ibriklerine veya elbiselerine dokundukları için hatırını rencide ederler. Bunların hepsi haramdır. Bu itibarla vacip veya farz olmayan ihtiyattan ötürü Müslümanların hatırını kırmak nasıl caiz olur? Ekseriya bunun gibi ihtiyatları yapan kimselerin kafasında kibirlik meydana gelir ve biz böyle ihtiyat yaparız diye insanlara minnet ederler. Bir Müslümanın hatırını kırmayı ganimet bilirler. Kendileri temizlik yapmakla iftihar ederler, başkalarına da aşağılık gözüyle bakarlar. Sahabe-i kiramın bile yaptıkları şeyleri mühim işlerin en mühiminden sayarlar. Bir kimsenin istincada taşla yetinmesini büyük günahlardan sayarlar. Bütün bunlar çirkin ahlaktan ileri gelip içlerinin pisliğine delalet eden şeylerdir. Habis ve kötü huylar helak sebebi olduğu için kalbi onlardan temizlemek farzdır. Fakat ihtiyatı bırakmak ne farzdır ne de helak sebebidir. Beşinci şart, bu ihtiyatları yemekte, giymekte ve söylemekte de yapmalıdır. Çünkü bunlarda ihtiyat yapmak daha mühimdir. Bir kimse daha mühim olana ilgi göstermeyip mühim olmayanı yapıyorsa, o ihtiyatı ya gurur için veyahut adet edindiği için yapıyor demektir. Nitekim bir kimse açlıktan çaresiz kalmadan başkasının yemeğini yiyor, elini ağzını yıkamadan da namaza durmuyor. Eğer onun yediği pis ise zaruretsiz açlıktan çaresiz kalmadan niçin necisi yiyor? Eğer yediği temiz ise niçin elini ağzını yıkıyor? Cahilin elbisesini giyip namaz kılmayı caiz görmezken niçin onların evinde pişirilen yemeği yiyor? Halbuki lokmanın temizliğinde ihtiyati hareket etmek daha mühimdir. Bir grup çoğunlukla esnafların evinde pişirilen yemeği yerler. Fakat örtülerinde de namaz kılmazlar. Bu onların ihtiyatlarında samimi olmadıklarına işarettir. Altıncı şart, bu ihtiyatı kötü ve yasak ile yapmamalıdır. Abdeste azaları 4 defa yıkamak gibi. Zira dördüncüsü yasaktır. Fakat yavaş yavaş abdest alıp namazını zayi etmemelidir. Bir Müslümanı da bekletmemelidir. Zira bunlar da caiz değildir. Veyahut suyu lüzumundan fazla dökmemelidir. Yahut namazı Şafii'ye göre vaktin evvelinden tehir etmemelidir. Hanefilere göre kerahat vaktine bırakmamalıdır. İmam ise cemaati bekletmemelidir. Kendinin, çoluk çocuğunun geçimini kazanma zamanını boşa geçirmemelidir. Zira bütün bunlar farz olmayan bu ihtiyat için mübah değildir. Veyahut meclislerde, mabetlerde kimse elbisesine dokunmasın diye namazlarını geniş yapmamalıdır. Zira bunda 3 çeşit kötülük ve günah vardır. Biri, mescidin bir kısmını Müslümanlardan gasp etmiş olur, halbuki onun hakkı secde yerinden fazla değildir. İkincisi, cemaatin safını bozmuş olur, zira sünnet olan omuz omuza olmaktır. Üçüncüsü, pis köpekten sakındığı gibi bir Müslümandan sakınmış olur. Bu da caiz değildir. Bunun gibi günahlar cahil abidlerden çok vakı olur. İhtiyat yapmakla hayır yaptıklarını sanırlar. Halbuki yaptıkları, işledikleri hayır değildir. Batıni ve zahiri taharet. Zahiri taharetin batıni taharetten ayrı olduğunu ve batıni taharetin üç kısım olup biri beden azalarını günahlardan temizlemek, ikincisi kalbi kötü ahlaktan temizlemek, üçüncüsü kalbi Allah Teala'dan başka her şeyden temizlemek olduğunu öğrendikten sonra bil ki zahiri taharet de üç kısımdır. 1- Necasetten taharet, 2- Abdestsizlikten ve cenabetlikten taharet, 3- Kıl, tırnak vesaire benzerleri gibi bedendeki fazlalıkları temizlemektir. Efendim, bu akşam da yine bize ayrılan süre burada sona eriyor. İlahi Nefesler'de Kimya-i Saadet okumalarına inşallah ömrümüz olursa haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Geceniz mübarek olsun. Allah'a emanet olun.